Ayrım 13.
Seçimlerden önce uzun bir Makedonya-Arnavutluk gezisi yapmış olan Hacı Adil Bey, 5 Haziran'da mecliste önemli bir konuşma yaptı. Gezip gördüğü yerlerdeki durumu patlamaya hazır olarak niteliyor ve gerekli önlemlerin alınmasını öneriyordu. Getirdiği önerilerin temelini o güne dek merkeziyetçi sistemin yerleşmesi amacıyla başvurulan baskı politikasından vazgeçilmesi ve yerine imtiyazlar tanıyan uzlaşma yanlısı yani ademi merkeziyetçi bir siyaset oluşturuyordu. Bu önemli değişiklik önerisini herkes memnunlukla karşıladı. Hüseyin Cahit bir an önce gerçekleşmesi için sabırsızlandığını yazıyordu. Dipnot: Hacı Adil'in meclisteki konuşması ve Hüseyin Cahit'in makalesi. Hacı Adil Bey'in beyanatı için bakınız Tanin 6 Haziran 1912, Y.H. Bayur aynı eser, cilt 2, sayfa 262-266. Anayasanın 35. maddesinin değiştirilmesi sorunu olduğu gibi duruyordu. Mebusan meclisinin çoğunluğuna sahip olan iddiaçıların bunu artık istedikleri gibi çözmeleri kolaylaşmıştı. Ancak bu çoğunluğa karşın parti içindeki muhalefet nedeniyle durumlarından pek emin değildiler. Said Paşa, Emrullah, Mithat, Nesimi, Ziya, Hayri ve Doktor Nazım Cavit Bey'in evinde toplanarak bu sorunu görüştüler. Ve 35. maddede yapılacak değişikliğin o sıralar meclisten geçirilemeyeceği kararına vardılar. Kabine değişiklik yapılması için ısrar ederse düşebilirdi. Mebusan meclisi bu konuda ikiye bölünmüştü ve bir anlaşmaya varmak olanaksız görünüyordu. Mecliste en iyi dostlarımız hatta Hallaççıyan bile bu teklifin aleyhindeler. Sanki 1908'deki durum yeniden yaşanmaktaydı. İttihat ve Terakki'nin desteğiyle seçilmiş mebuslar 1908'de olduğu gibi cemiyetin uyguladığı siyaseti bütünüyle benimsemeyi reddediyorlardı. Cemiyetin anayasada bir değişiklik yaparak meclise tanınan yetkiyi biraz olsun kısıtlamak istemesinin nedeni de buydu. İttihat ve Terakki bir kısır döngü içindeydi. 1908'de cemiyet devrimin bütün umutlarını yasama organına bağlamıştı. 4 yıl gibi kısa bir süre sonra ise iktidarı yürütme organına geri vererek devrim öncesi duruma dönmeye başlamıştı. 11 Haziran'da İttihat ve Terakki Fırkası 1909'da değiştirilen ve padişahın yetkilerini elinden alan bazı maddeleri yeniden tersine döndürmek kararı alıyordu. 7. ve 35. maddelerde değişiklik yapılmasını öneren yasa tasarısı 22 Haziran'da meclise getirildi ve tartışmalardan sonra 13'e karşı 210 oyla kabul edildi. Hükümetin meclise istediğini yaptırması ve muhalefeti hiç hesaba katmaması gürültüsüz, patırtısız ve yasaya uygun olarak değişiklik yapılamayacağını bir kere daha ortaya koyuyordu. Hükümetin başvurduğu meclisi dağıtmak, seçimler, anayasa değişiklikleri gibi taktiklerin tümü yasa çerçevesinde yapılmış da olsa meşrutiyetin ve uygulayıcılarının yani siyasetçilerin özellikle ihtiyaççıların aleyhinde bir not olmuştu. Bu davranışlarıyla ideoloji ve belirli bir yöntemden bütünüyle yoksun olduklarını kanıtlıyor, kamuoyunda hayal kırıklığının ve inançsızlığın doğmasına yol açıyorlardı. Bu durumda tek çıkış yolu uzun süredir perde arkasında kalmış olan küçük rütbeli subayların artık siyasete atılmalarıydı. 1912 Mayıs ve Haziran aylarında İstanbul'da bir takım subaylar Halaskar Zabitan Grubu adında bir grup kurmuşlardı. Bu grubun Makedonya'da isyan eden birliklerle ve İstanbul'da Hürriyet ve İtilaf Fırkası ile ilişkisi vardı. Amaçları iktidarı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin elinden almak ve yasal hükümeti geri getirmekti. Ayrıca silahlı kuvvetlerin siyasetten çekilmesini ve hükümetin siyaset adamlarıyla devlet memurlarına bırakılmasını istiyorlardı. Temmuz'da cemiyeti iktidardan düşürmeyi başardıklarında sözlerinde durarak kendi aralarından hiç kimsenin hükümette görev almasına izin vermeyeceklerdi. 1908 hareketini andıran bir devrimle karşı karşıya kalan Baba Ali'nin tepkisi Abdülhamit gibi baskı yöntemlerine başvurmak oldu. Mahmut Şevket Paşa subayların siyasete karışmalarını yasaklayan ve buna uymayanların şiddetle cezalandırılmasını öngören bir yasa tasarısı hazırladı. Harbiye Nazırı bu kanun tasarısını meclise sunarken her zaman askerin siyasete karışmasının karşısına yer aldığını açıklıyordu. Üsküp valisi olduğu 1908'den beri bu çeşit faaliyetleri önlemeye çalıştığını söylüyor, Makedonya'daki son olaylar üzerine almak zorunda kaldığı bu sert önlemlerin meclisten geçeceğini ümit ediyordu. Mahmut Şevket Paşa'nın yasa tasarısı için geç kalınmıştı. Bu arada iddiatçılar Nazım Paşa ile görüşmeler yapmakta, isyan eden birlikleri yatıştırmak ve aynı zamanda Said Paşa kabinesinin düşmesini önlemek için Nazım Paşa'ya Harbiye Nazırlığını önermekteydiler. Ancak tarihin onu tanıdığı gibi dürüst, kolayca aldanan saf bir asker değil, esaslı bir siyasetçi olan Nazım Paşa cemiyeti oyalıyor, kesin bir yanıt vermeyi reddediyordu. İsyan devam ettiğinden 9 Temmuz'da Mahmut Şevket Paşa istifasını vermek zorunda kaldı. Mahmut Şevket Paşa'nın istifası duruma bir çözüm getireceği yerde işleri daha da karıştırmıştı. Hayati önem taşıyan bir hükümet makamı bunalımlı bir dönemde boş kalıyordu. Harbiye Nazırlığı bir kez daha Nazım Paşa'ya önerildiyse de cemiyetin kabul edemeyeceği bazı koşullar öne sürdüğünden bir sonuca varılamadı. Süren kargaşalıkta sorumluluk duygusu taşıyan ve sağduyu sahibi olan tek bir kişinin Harbiye Nazırlığı görevini kabul etmemesi, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin var gücüyle kurtarmaya çabaladığı kabinenin intibardan düşmesine yol açtı. Adaylar arasında gösterilen Mahmut Muhtar Paşa da İttihatçıların teklifini geri çevirmişti. Bütün bunlara karşın 15 Temmuz'da yapılan güven oylaması 4'e karşın 194 oyla Sait Paşa'nın lehinde sonuçlanıyordu. Dipnot: Tanin ve İktiham, 16 Temmuz 1912, İnal Aynıeser, sayfa 1089, Ragıp Aynıeser, sayfa 102. Bu güven oyu muhalefetin meclisin bağımsız olmadığı ve cemiyetin fikirlerini yansıtmaktan başka bir işe yaramadığı konusundaki iddialarının doğruluğunu ortaya koymaktaydı. Ve halasker zabiten harekete geçti. Basında yayımlanan bir manifesto, askeri şura kanalıyla padişaha gönderilen bir bildiri ve hepsinden önemlisi girişilen bazı askeri hazırlık ve faaliyetler kısa zamanda kesin sonuçlar verdi. Cemiyetin durumu hızla kötüye gitmekteydi. Bütün ümitlerini yitiren Sait Paşa 17 Temmuz'da istifa etti. Padişahın "neye istifa ettin, sana hala güveniyorlar" sorusuna Sait Paşa'nın yanıtı "bana güvenebilirler ama benim artık onlara güvenim kalmadı" olmuştu. Cemiyette daha fazla uğraşmak için istek kalmamıştı. Çökmeye razı olmuş bir hali vardı. Bir konuşmasında Talat Halil Bey'e şöyle diyordu: "Aziz dostum, bir bunalımı atlatıyoruz, ikincisi çıkıyor karşımıza. Devamlı olarak kendi kendime ülkeyi batırıyor muyuz diye sormaktayım. Öyleyse bırakalım öbürleri başa geçsinler. Onlar da bu vatanın evlatları değil mi? Belki de bizden daha iyi başarırlar. Biz de yardım ederiz. Amaç vatana hizmet değil mi?" İmparatorluk artık hükümetsiz kalmıştı ve idareyi ele almak padişaha düşüyordu. İlk olarak orduya hitaben bir irade yayınladı. Bu iradede birkaç gün önce kendisine bildiri yollayan subaylara çatıyor ve ordudan siyasete karışmamasını istiyordu. Her iki meclis başkanıyla da görüşmüş ve böyle zor zamanlarda devlet işlerinde çok deneyimli olan, bağımsız görüşlere sahip olan ve siyasi etkilerden arınmış kişilerden oluşturulacak bir kabineye ihtiyaç olduğu kararına varmıştı. Bu nedenle Londra'daki Osmanlı Büyükelçisi'ni yeni kabineyi kurmak üzere yurda davet etmişti. Kabine kuruluncaya kadar ordunun anayasaya, halifelik ve padişahlık kurumlarının kutsal haklarına bağlı kalmasını istiyordu. Dipnot: Hattı Hümayun'un tam metni için bakınız Tanin, 20 Temmuz 1912. Ayrıca bakınız İnal Aynıeser, sayfa 1713-1714. 31 Mart 1909'da kurulan İdare-i Maslahat Hükümeti'nin başına getirilmiş olan Tevfik Paşa, birçok koşul öne sürerek padişahın önerisini geri çevirdiğinden uygun bir sadrazam bulma sorunu çözülemedi. Kamil Paşa, Ferit Paşa ve Hüseyin Hilmi Paşa üzerinde durulmuş, ancak tartışmalı kişiler oldukları gerekçesiyle üçünden de vazgeçilmişti. Talat Bey, Halit Ziya'ya padişah üzerindeki bütün nüfuzunu kullanıp Kamil Paşa'nın atanmasını önlemesini, yoksa bunun bir iç savaşa yol açabileceğini söylemişti. Dipnot: Uşaklı Git, Saray ve Ötesi, Cilt 3, 1941, sayfa 47, Türk Geldi Aynıeser, sayfa 49, Y.H. Bayur Aynıeser, Cilt 2, sayfa 279-280, Ragıp Aynıeser, sayfa 104-106. Bu durumda en uygun aday Gazi Ahmet Muhtar Paşa'ydı ve 21 Temmuz 1912'de sadrazam olarak atandı. Ahmet Muhtar siyasete karışmamasıyla tanınırdı. Ayrıca asker içinde isyan halindeki ordunun saygısını kazanıp yola getirecek kadar iyi bir ünü vardı. Oğlu Mahmut Muhtar'ın da yer almasından ötürü Baba Oğul Kabinesi olarak anılan kabinenin bir başka adı da 3 sabık sadrazamın bulunması dolayısıyla Büyük Kabine'ydi. Padişahın istediği gibi devlet idaresinde tecrübe sahibi kişilerden kuruluydu. Ama siyasi etkilerden uzak kabine üyelerinin sayısı çok azdı. Büyük çoğunluğun amacı cemiyetin siyasi gücüne son vermekti. Dipnot, Ahmet Muhtar Paşa'yı sadrazamlığa atayan hat için bakınız Tanin 22 Temmuz 1912 in alayın eser sayfa 1812-1815. Türk geldi aynı yerde Muhtar Paşa La Turki'yi sayfa 159 Uşaklı Gil aynı eser sayfa 47-48. Kabinede Kamil Paşa Şurayı Devlet Reisi Ferit Paşa Dahiliye Nazırı, Hüseyin Hilmi Paşa Adliye Nazırı, Nazım Paşa Harbiye Nazırı ve Mahmut Muhtar Paşa da Bahriye Nazırı olarak görev almışlardı. Bu düzene Muhtar Paşa Kamil Paşa kabinesi adını veren İktiham gazetesi bir gerçeği ifade etmekteydi. Siyasal fırtına yatışır yatışmaz Ahmet Muhtar Paşa çekilerek Kamil Paşa'ya yer açacaktı. Cemiyetin artık iktidardan resmen el çektirilmişti ve yeni hükümet çalışmaya başlar başlamaz İttihat ve Terakki'yi tümüyle yıkmaya kalkıştı. Kabinenin ilk toplantısında Sadrazam Nazım Paşa'ya cemiyetin birkaç günlük ömrü kaldığını söylüyordu. Devrimin 4. yıl dönümüne rastlayan 23 Temmuz'da sıkı yönetim kaldırıldıysa da 6 Ağustos 1912'de yeniden ilan edildi. Bundan böyle cemiyeti batırmak ve İttihat ve Terakki ile ilişkisi olan devlet memurlarının işlerine son verip yerlerine cemiyet aleyhtarı memurları getirmek görevini hükümet yükleniyordu. Bu siyasete karşı çıkan Hüseyin Hilmi Paşa Ağustos'ta istifasını verdi. Hilmi Paşa'ya göre bu siyaset bir birlik yaratacak yerde aradaki uçurumu daha da açacak nitelikteydi. Kısmen de olsa amaçlarını gerçekleştirmiş olan Halaskar Zabitan 24 Temmuz'da yeniden harekete geçti. Mebusan Meclisi Başkanı'na gönderdikleri bir ultimatomla meclisin 48 saat içinde dağıtılmasını istediler. Mebusan Meclisi'nde hala hatırı sayılır bir güce sahip olan cemiyet bu meydan okuyuşa karşı koyma kararını aldı. Halil Bey'in ultimatomu okuması üzerine mecliste büyük bir kargaşalık baş gösterdi. İttihatçılar hükümetten askerin böylesine açıktan açığa siyasete karışmasına nasıl izin verildiğinin hesabını sordular. Eski bir asker olan Ömer Naci, ultimatomun ordudan geldiğine inanmadığını söylüyordu. Bu cemiyet karşıtlarınca düzenlenmiş bir siyaset oyunundan başka bir şey değildir demeye getiriyordu. Sorumluluğun Harbiye Nazırı'nda olduğu kararına varıldı ve kendisinden bir açıklama yapması istendi.
Nazım Paşa ultimatomu bir blöf olarak niteliyor, bunu yayımlayan gazetelere karşı harekete geçeceğini söylüyordu. Oysa gerçekte blöfü yapan kendisiydi. Halasker Zabitan grubu Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın bir uzantısıydı ve hem Nazım Paşa'nın hem de Prens Sabahattin'in bu grupla ilişkileri vardı.
Bu tartışmadan sonra cemiyet meclisteki çoğunluğu elde tuttuğu sürece kabinenin durumunun sağlam olmayacağı anlaşıldı. Meclisi anayasa çerçevesine dağıtmak hükümetin biricik emeli haline gelmişti. 30 Temmuz'da ateşli bir tartışma sonunda yapılan güven oylaması 45 aleyhte, 9 çekimser oya karşı 167 oyla kabinenin lehinde sonuçlandı. Durumunu biraz daha sağlama alan hükümet, Mebusan Meclisi'nden geçmiş olan 35. maddenin değiştirilmesiyle ilgili yasa tasarısını Ayan Meclisi'ne sundu. Ayan Meclisi Başkanı Ahmet Muhtar Paşa, çoğunluğu eski subaylardan oluşan ayan arasında hayli nüfuzlu olduğundan bu tasarının kabul edilmesini kolaylıkla sağladı. Ayan Meclisi 4 Ağustos'ta 35. madde ile 43. maddede yapılan değişikliği de onaylamaktaydı. 43. maddedeki değişiklik meclis dağıldığında yeni Mebusan Meclisi'nin 2 ay süreyle olağanüstü toplantı halinde bulunmasını ve bu sürenin bir dönem daha uzatılabilmesini öneriyordu. Tanin gazetesi bu yasa tasarısını cemiyet ve anayasaya indirilen son darbe olarak nitelemekteydi. Dipnot, Babanzade İsmail Hakkı, Son Darbe, Tanin, 5 Ağustos 1912, Ragıp Aynesar, sayfa 111-112. Ertesi gün meclisin dağıtılacağını bilen iddiatçı mebuslar o sabah erkenden toplanarak hükümeti eleştiren bir önergeyi onayladılar. Bir daha ne zaman toplanılacağını karara bağlamadan dağıldılar. Bunun hemen ardından padişah bir irade yayınlayarak Mebusan Meclisi'nin bu davranışının yasa dışı olduğunu açıkladı ve bir hattı hümayunla meclisi dağıtıp yeniden seçimlere gidilmesini istedi.
İttihatçılar büyük kabinenin kuruluşundan beri çok dikkatli davranmaktaydılar. 23 Temmuz'da Tanin'de çıkan başyazı olabileceği ölçüde ılımlıydı ve iddiatçıların bütün ümitlerinin mecliste faal bir muhalefet rolü oynayabilmek olduğunu yansıtıyordu. Ama meclisin dağıtılması üzerine bu ümitlerini yitirdiler ve kendilerini daha da kötü günlerin beklediğini düşünerek faaliyetlerini adım adım başkentten Selanik'e doğru kaydırmaya başladılar. Ancak Makedonya'da iddiatçı gücün yeniden canlanmasından çekinen hükümet 8 Ağustos'ta sıkı yönetim ilan etti. Dipnot, İktiham, 9 Ağustos 1912. Le Courant Politique, Revue du Monde Musulman, Cilt 21 sayfa 205. Sıkı yönetimin ilan edildiğini bildiren sirkülerin metni için bakınız Marlington Gray İstanbul 10 Ağustos 1902 tarihi ve gizli 695 sayılı yazı. Hükümetin cemiyete karşı aldığı önlemler gittikçe artmaktaydı. Tanin gazetesinin başına gelenler bu önlemlerin sertliği ve cemiyetin çöküşü konusunda iyi bir fikir vermektedir. Tanin 11 Ağustos'ta hükümetin baskısı sonucu kendi isteğiyle yayımını durdurma kararı almış, 21 Ağustos'ta yeniden çıkmaya başlamış ve 3 Eylül'de de kapatılmıştı. Ertesi gün Cen'in adıyla çıkmayı denedi ancak bu girişim hemen önlendi. Gene de bir gün sonra Sen'in olarak çıktı ve 12 Eylül'e kadar yayımlanmaya devam etti. Bu tarihte bir kez daha kapatılınca bu sefer Halk adını aldı. Bu saklambaç oyunu Kasım ayına kadar sürdü, sonunda Tanin durum düzelene kadar yayımını durdurdu. Dipnot, Cen'in 4 Eylül 1912, Sen'in 5 Eylül 1912, Halk 13 Eylül 1912. Cavit Tanin 24 Ocak 1944 Le Bouva, La Guerre Balkanique dans la Ottoman Revue de Mont Musulman cilt 21 sayfa 234 ve 226-227. Cemiyetin her şeye karşın umudunu yitirmediği 1912'de yapılan yıllık kongresinden anlaşılmaktadır. Bu ilk kez Selanik dışında yapılan bir yıllık kongreydi. Cemiyet İstanbul'da polis gözetimi altında toplanıyordu. Kongrede hükümetin aldığı ve padişahın onayladığı meclisi dağıtma kararının anayasaya aykırı olduğu öne sürüldü. Bu davranışın yasal olmadığını oy birliğiyle kabul eden delegeler gelecek seçimlere katılıp katılmama konusunda görüş birliğine varamıyorlardı. Aşırı uçtakiler seçimlere katılmanın aldıkları kararla bağdaşmayacağını söylüyorlardı. Yapılan oylamada katılmama kararı alındı. Ancak gerçekçiliği hiçbir zaman elden bırakmayan Talat seçimlere katılmamakla cemiyetin hükümetle tam bir çatışmaya gireceğini, böylece hükümete cemiyeti yasal yollardan ortadan kaldırma fırsatı vereceğini söylüyordu. Uzun tartışmalardan sonra sorun yeniden oya kondu ve bu kez 85 oy farkla seçimlere katılma kararı alındı. Bu arada Balkan devletleriyle savaşa girmek olasılığı gittikçe artmakta ve bütün siyasal tartışmaları ikinci plana itmekteydi. Yavaş yavaş bütün siyasi faaliyetler önemini yitiriyor, seçimler erteleniyor, partiler bu tehdide karşı koyabilmek için geçici ve resmi olmayan bir ateşkes dönemine giriyorlardı. 30 Eylül'de Balkanlarda bir gün sonra da Türkiye'de seferberlik ilan edildi. 2 Ekim'de müttefikler isteklerini bildirdiler. Babı Ali'den büyük devletlerin onayıyla Makedonya'ya İsviçreli ya da Belçikalı bir genel vali ataması, yerel yasama meclisleri ve yerel jandarma örgütü kurması ve büyük Avrupa devletlerinin büyük elçileriyle Balkan devletleri temsilcilerinin denetiminde reform yapması isteniyordu. Fransız Hariciye Nazırı seferberlik ilan edildikten sonra bildirilen bu koşulların istekten çok bir ultimatum niteliğinde olduğunu düşünüyordu. Baba Ali gerekli ıslahatı 1880'de toplanan Doğu Rumeli Uluslararası Komisyonu'nun önerileri doğrultusunda yapmayı kabul etti. Ancak meclis yeniden toplanıp bu kararı onaylamadan önce bir güvence veremeyeceğini de belirtti. Dipnot, Baba Ali'nin büyük devletlere resmi notası için bakınız İngiliz Dışişleri Bakanlığı kayıt no 371-1501-43420. Hiçbir kabineden müttefiklerin isteklerini daha olumlu karşılaması beklenemezdi. Basından anlaşıldığına göre kamuoyu islahatı yalnızca Avrupalıların işe karışmasını önlemek yönünden gerekli görmekteydi. İslahatın muhtariyet ya da ademi merkeziyetçiliğe dönüşmesi önemliydi. Cemiyet aklı başında hiçbir hükümetin büyük devletlerin denetimi altında islahat yapmak sorumluluğunu yüklenmeyeceğini hatırlatarak hükümeti Osmanlı'nın devlet işlerine Avrupa'nın karıştırılmaması konusunda uyardı. Savaş ilan edildiğinden bu yana verilen tavizler gün geçtikçe daha çok göze batmakta, yerli basının her çeşidi Baba Ali'nin herhangi bir müdahaleyi kabul etmesine karşı bir tutum benimsemekteydi. Hep bir ağızdan böylesine küçük düşmektense savaşa girmeyi tercih ettiklerini söylüyorlardı. Yeni durum bazı değişiklikleri zorunlu kıldı. Her şeyden önce İtalya ile yapılan savaşa bir son verilmeliydi. 17 Ekim'de Balkan Savaşı başlamadan bir gün önce Lozan'da İtalyanlarla barış imzalandı. İtalya Trablus'u almış ancak Baba Ali'yi iyiden iyiye küçük düşürmemek için Trablus kadısını atama yetkisini halife padişaha bırakmıştı. Ayrıca kadının halife ile Libyalı Müslümanlar arasında dinsel bağlantıyı kurmasına izin verilmişti. Bu durumda Baba Ali diplomatik alanda saldırıya geçme kararı aldı. 29 Ekim'de İngiliz dostu eski sadrazam ve deneyimli politikacı Kamil Paşa göreve çağrıldı. Yeni Hariciye Nazırı 3 Kasım'da büyük devletlerin arabuluculuğuna başvurmak ve müdahale etmelerini istemek için zamanın uygun olduğunu açıklıyor ve 4 gün sonra Sir Edward Grey'e yazdığı şahsi bir mektupla İngiltere'nin müttefiki Rusya'yı birinci amacı Türkiye'yi ortadan kaldırmak olan bu savaşı önlemeye teşvikini istiyordu. Dipnot, Kamil Paşa'dan Gray'a 7 Kasım 1912 tarihli yazı. Kamil Paşa resmi kanaldan Gray'a başvururken Cavit, İttihat ve Terakki Cemiyeti için gösterdiğimiz çabalarda nüfuzunuzu kullanarak bize yardımcı olmanızı rica ederim diyordu. Bakınız Winston S. Churchill, The World Crisis 1923 cilt 1 sayfa 523-525.
Kamil Paşa'nın atanması dışarıda İngiltere'de ya da Üçlü İttifak'ın sempatisini kazanmak gibi bir sonuç vermemiş, üstelik içeride savaş tehdidiyle kendiliğinden ortaya çıkan siyasi ateşkesin sona ermesi gibi kötü bir etkisi olmuştu. Cemiyet aleyhtarları bu atamayı sevinçle karşılarken iddiatçılar baş düşman ilan ettikleri Kamil Paşa'nın hariciye nazırı olmasına şiddetle karşı çıkıyorlardı. Savaş Osmanlı silahlı kuvvetleri için bir felaket haberinden başka bir şey değildi. İtalya ile savaşan Türk ordusunun yeniden seferberlik durumuna geçebilmesi hayli zaman aldı. Yeni düşmanlarla yeni bir alanda savaşmak için ordu ne manen ne de maddeten hazırdı. Makedonya'da bir savaş çıktığında uygulanmak üzere önceden hazırlanmış bütün planlar, harbiye nezaretindeki siyasi değişiklikler yüzünden alt üst olmuştu. Savaş planlarının hazır olup olmadığı sorulduğunda Nazım Paşa, Mahmut Şevket Paşa'nın zamanından kalma bazı planlar var, onları bulup inceleyeceğim demişti. Ama bu planlar hiçbir zaman kullanılmadı. Hemen hemen hiç örgütlenmemiş olan Türk ordusu her yerde bozguna uğramaktaydı. Kasım başlarında başkente sadece 65 kilometre kadar uzaklıktaki Çatalca savunma hattına kadar çekilmek zorunda kalmıştı. Tam bir yenilgi an meselesiydi. Daha fazla savaşmayı göze alamayan kabine düşmanla en uygun anlaşma şartlarını aramaktaydı. Osmanlı ordularının geri çekilmeye başladıkları 6 Kasım akşamı Kamil Paşa nazırlar düzeyinde bir toplantı düzenledi. Öylesine umutsuzdular ki büyük devletlerin çıkarlarını korumak için İstanbul limanına birer savaş gemisi göndermelerine izin verme kararı aldılar. Bu Bağbali'nin artık kanun ve nizamı yürütecek güçte olmadığını açıkça itiraf etmesi demekti. Bu karar ertesi gün Renin gazetesinde ağır bir dille eleştirildi. Birkaç gün sonra Kamil Paşa Fitzmaurice'e büyük devletler arabuluculuk geri çevirdikleri için doğrudan doğruya Bulgaristan kralıyla ilişkiye geçmeye çalıştığını söylüyordu. Ayrıca Çatalca'daki durum iyice kötüleşirse Harbiye Nazırı'na bir ateşkes anlaşması isteme yetkisi verdiğini de açıklıyordu. Kamil Paşa ile görüşmesinden sonra Fitzmaurice Türklerin Bulgarlarla daha fazla savaşmaya cesaretleri olmadığına karar vermişti. Kamil Paşa bir an önce barış yapılması için çalışırken cemiyet var gücüyle direnmeye devam edilmesini savunuyordu. Hüseyin Cahit Türkiye'nin yapılacak barış görüşmelerinden hiçbir şey kazanamayacağını yazıyordu. Babali'nin elinde savaştan önceki sınırları kabul etmek ya da küçük bir kayıpla işin içinden sıyrılmak olanağı varsa bunu hemen yapmalıydı. Ama Türkiye'yi kayıtsız şartsız Avrupa'nın kucağına atmak bir felaket olurdu. Neyse ki Kasım sonlarına doğru Türk ordusu Bulgarları Çatalca hattında durdurmayı başardı. Bu tarihten sonra Türklerin kendilerine olan güveni arttı, toparlanarak saldırıya geçtiler. Oldukça geniş bir alanda çarpışan Bulgarlar ise gittikçe kötü duruma düşmeye başladılar. Bu değişiklik üzerine Babali ateşkes önerisinde bulunmak için uygun zamanın geldiğini düşünmeye başladı. Oysa iddiatçılar buna şiddetle karşıydılar.